Ayrım 8.
Amcası başka bir yerde, başka bir zamanda, değişik bir biçimde yeniden doğmak için kaybolacak, buhar olup uçacak, kendi kendini yok mu edecekti? Ne yazık ki avukat kötü bir büyücüydü. Duman bulutunun içinden hep eski görünüşünde çoğu kere bir arının soktuğu parmağını emerek çıkardı. Mevsimlerden ilkbahardı. Bir sabah Cosimo havada bir tür çılgınlık sezer gibi oldu. Hiç duymadığı bir ses, bir uğultu ama gök gürültüsü gibi yoğun bir uğultu havayı titretiyordu. Bir dolu bulutu boşluğu geçiyor, yere düşeceğine yere paralel ilerliyor, daha sık bir sütunun çevresinde ağır ağır dönüyordu. Orada yüzlerce arı vardı. Çevrelerinde de yeşillik, çiçekler ve güneş. Ne olup bittiğini anlayamayan Cosimo telaşlı bir heyecana kapıldığını hissetti. ''Arılar kaçıyor, şövalye arılar kaçıyor, avukat bey!'' diye ağaçların arasında koşup Karyaga'yı arayarak bağırmaya koyuldu. ''Kaçmıyorlar, oğul veriyorlar.'' Şövalye mantar gibi Cosimo'nun altında bitivermişti ve susmasını işaret ediyordu. Bir an sonra kaybolmuştu. Nereye gitmiş olabilirdi? Demek oğul verme dönemiydi. Bir arı beyi eski kovanından ayrılıyor, sürüyle arı da onu izliyordu. Cosimo çevresine bakındı. Avukat şövalye elinde bir tava ve bir tencereyle mutfağın eşiğinde göründü. Tava ile tencereyi birbirine vurup kulak zarını tırmalayan, insana kulaklarını tıkama isteği verip çok uzun bir titreşimle kaybolan bir dang dung sesi çıkarıyordu. Avukat şövalye üç adımda bir bakırları birbirine vurup oğlu izledi. Her ses çıkarışında oğul sarsılıyor gibiydi. Birden alçaldığı, sonra yeniden yükseldiği görülüyordu. Uğultusu boğuklaşıyor, uçuşu daha bir kararsızlaşıyordu. Cosimo ne olup bittiğini pek iyi görmüyordu. Ama şimdi oğlun yaprakların bir noktasına yöneldiğini ve orada durduğunu sanıyordu. Carriga bu süre içinde tenceresine vurmaya devam ediyordu. ''Ama ne oluyor Sayın Şövalye, ne yapıyorsunuz?'' ''Çabuk!'' diye kekeledi Beriki. ''Oğul bir ağaçta durdu. Koş oraya ama dikkat et, ben gelene kadar oğlu rahatsız etme.'' Arılar bir nar ağacına iniyorlardı. Cosimo o ağaca geçti ve önce hiçbir şey görmedi. Sonra birden bir dala asılı, kozalak biçimi koca bir meyve keşfetti. Yenilerinin gelip durmadan şişirdiği, birbirine yapışmış arılardan oluşan bir yığın. Cosimo nar ağacının tepesinde soluğunu tutuyordu. Altında asılı duran arı salkımı şiştikçe pamuk ipliğine daha beteri yaşlı bir arı beyninin cılız ayaklarına asılı haliyle daha bir hafifliyordu sanki. Gövdelerin kara ve sarı çizgileri üzerinde yayılan bütün bu gürültücü kanatların saydam grisi ne kadar inceydi. Şövalye elinde bir kovanla hoplaya zıplaya çıka geldi. Kovanı tersine çevirdi ve salkımın altına tuttu. ''Hafifçe salla!'' diye bağırdı. Cosimo nar ağacına şöyle bir dokundu. Oğul yığını bir yaprak gibi koptu ve kovanın içine düştü. Şövalye hemen kovandaki deliği bir tahtayla tıkadı. İşte oldu. Böylece Cosimo ile şövalye arasında bir anlaşma, bir işbirliği, hatta böylesine toplumdan kaçan kişilere uygulandığında garip gelmese dostluk diye tanımlanabilecek bir bağ doğdu. Ernea Silvio ile abim sulama konusunda bile anlaştılar. İnsana garip gelebilir, ağaçlarda yaşayan bir adamın kuyular ve kanallarla hiç işi yoktur. Ama size Cosimo'nun keşfettiği asılı çeşme yönteminden söz etmiştim. Öteki konularda pek dalgın olan avukat şövalye de çevredeki su düzeninde görülen en ufak değişiklikleri fark ederdi. Çağlayanın üstünde kurt bağrı kümelerinin ardına gizlenerek meşe dalları arasından oluğunu çeken kardeşim vahşiler gibi her şeye gizleme alışkanlığını edindiğinden işine yaramadığı zamanlar oluğu gizlerdi. Bir çatalla çağlayanın taşları arasına yerleştirerek su içen Cosimo'yu yakaladı. Bu görüntü karşısında tanrı bilir neler geçti şövalyenin kafasından. Seyrek rastlanan iyimserlik anlarından birine sürüklendi. Kurt bağrı kümesinin önüne geçti, el çırptı, ip atlarcasına 2-3 kez zıpladı ve su sıçrattı. Çağlayanla birlikte aşağı sürüklenip uçurumun dibine uçmasına ramak kaldı. Sonra aklına gelen bir şeyi çocuğa açıklamaya koyuldu. Düşündüğü şeyin ne olduğu belirsiz, açıklamaları daha da karışıktı. Çoğunluk avukat şövalye İtalyanca bilmediğinden değil de alçak gönüllülüğünden yerel ağızla konuşurdu. Ama birden heyecanlanıverdiği anlar farkına bile varmadan yerel kurtulur, bizim gibi konuşmaya geçer, söylediklerinden de hiçbir şey anlaşılmazdı. Daldan dala geçip çok kurak olan öbür yakaya varacak ve oraları sulayacak havada asılı bir su yolu yapmak gelmişti aklına. Hemen tasarısını destekleyen Cosimo, ekinleri sulamak için bazı yerlerde delik su yolu kullanmasını önerdi. Bu geliştirme şövalyeyi tam anlamıyla kendinden geçirdi. Koşup çalışma odasına kapandı, sayfalar dolusu kağıda tasarılarını döktü. Cosimo da öte yandan işe koyuldu. Ağaçlarda geçen her eylem hoşuna gidiyor, sanki durumuna yeni bir önem ve üstünlük sağlıyordu. Enea Silvio Carrega'nın kişiliğinde beklenmedik bir yoldaş bulduğunu sandı. Bir ağaçta buluşmak üzere sözleşiyorlar, avukat kolları kağıt tomarlarıyla dolu, arkalıksız bir iskemlenin yardımıyla ağaca çıkıyor, saatler boyu kuracakları su yolunun gitgide karmaşıklaşan gelişmelerini tartışıyorlardı. Ama gerçekleştirme aşamasına asla varamadılar. Enea Silvio yoruldu ve Cosimo ile görüşmelerini azalttı. Tasarılarını da hiçbir zaman tamamlamadı. Bir hafta sonra her şeyi unutmuştu. Cosimo kızmadı. Bu büyük tasarının yaşamına can sıkıcı bir karışıklıktan başka bir şey getirmediğini çabucak fark etmişti. Sulama konusunda amcamız hiç kuşkusuz çok daha fazla şey yapabilirdi. Merakı ve heyecanı vardı. Bu bilimin gerektirdiği zekadan da yoksun değildi. Ama herhangi bir şeyi gerçekleştirme yeteneği yoktu onda. Enerjisi belirli bir yatağa sokulmayıp birkaç dirsekten sonra kumlu toprak tarafından emilen su gibiydi. Nedenini kestirmek kolay olan bir durumdu bu. Ara sıra kimsenin sipariş etmediği bir petek bal sunarak yalnız ve aşağı yukarı gizlice kendi hesabına aracılık yapmakta özgürken tam tersine başkalarının çıkarlarını hesaba katmadan baronun ya da kendisine başvurulan kişinin öğüt ve emirlerini dinlemeden sulama çalışmalarını gerçekleştiremezdi. Utangaç ve kararsız olduğundan başkalarının iradesine karşı çıkmıyor ama çabucak işten tiksiniyor vazgeçiyordu. Günün herhangi bir saatinde onu yanında kazmalı kürekli adamlar, elinde bir ölçü aleti ve harita tomarı, çok kısa olduğundan ölçüsüz adımlarla arşınladığı bir tarlanın ortasında ark açılması için emirler verirken görebilmek mümkündü. Bir yeri sonra bir başkasını kazdırır, çalışmaları durdurur, yeniden ölçüler alırdı. Akşam olur paydos saati gelirdi ama ertesi sabah işi aynı yerden başlanmasına karar verdiği enderdi. Bir hafta süreli görünmezdi ortalıkta. Sulama konusuna olan büyük ilgisi, eğilimleri, itilimleri ve en gizli istekleriyle besleniyordu. Bir anı dolduruyordu yüreğini. Sultanın arklarla sulanan nefis topraklarının anısı. Bu düşsel meyve bahçeleriyle tarlalarda yaşamı boyunca bir kere mutlu olmuştu herhalde. Ombrosa Ovası'nı sürekli Kuzey Afrika ve Türkiye ile karşılaştırır, yeniden anılarına kavuşmak için bu ovanın verimini artırma isteğiyle yanıp tutuşurdu. Sanatı sulama olduğundan değişiklik isteğini bu alanda topluyordu. Gerçekleşmesi olanaksız bir istekti bu. Sürekli değişik bir gerçeğe tosluyor ve düş kırıklığı içinde yayılıyordu. Yer altındaki gizli kaynakları çatal biçimi bir sopayla keşfetmeye de kalkıştığı olurdu ama gizlenerek. O çağda bu tür uğraşlar hala büyücülük suçlamalarına yol açabilirdi çünkü. Cosimo onu bir gün bir çayırda çatal biçimi bir sopayı önünde uzatmış dönerken yakalamıştı. Bu da bir girişim olarak kalacaktı çünkü hiçbir sonuç vermedi. Enea Silvio Carrega'nın yaratılışını anlamak, Cosimo'ya yalnızlığı seven kişilerin yaşamının çeşitli yönleri konusunda aydınlanmak gibi bir yarar sağladı. Daha sonra bu dersten yararlandı. Hatta avukat şövalyenin silik görüntüsü yazgısını bir köşede gerçekleştirmek istediğinde insanın başına neler gelebileceğini onu anımsatarak hep beraberinde gezdi. Dolayısıyla da asla Carrega'ya benzememeyi başardı. 12. Bazı geceler Cosimo, "İmdat haydutlar yakalayın!" haykırışlarıyla uyanırdı. Ağaçların tepesindeki yollarından telaşla bu haykırışların geldiği yere yönelirdi. Bazen burası küçük toprak sahiplerine ait bir harap ev olur, yoksul bir aile yarı çıplak kapının önüne çıkmış saçını başını yoluyor bulurdu. "Vah bize, vahlar bize! Giandei Brugi geldi, bütün ürünümüzü aldı götürdü." Herkes toplanırdı. "Giandei Brugi kim? O muydu, gördünüz mü gerçekten?" "Tabii oydu. Yüzü maskeliydi. Naşu kadar bir tabancası vardı. İki maskeli adam daha duruyordu yanında. Ama o emir veriyordu. Şimdi nerede? Ne yana kaçtı? Hadi be sen de Giandei Brugi'yi yakalamak mı? Tanrı bilir nerededir şu sıra." Bazı kerelerde bir yaya, atı, kesesi, paltosu ve eşyaları alınıp yolun ortasına terk edilmiş bulunurdu. "İmdat, hırsız var. Giandei Brugi." "İyi ama nasıl oldu bu iş? Anlatın bakalım." "Karanlıklardan fırlayıverdi. Sakallı, tüfeği omzunda. Korkudan ölüyordum." "Çabuk koşalım. Ne yana kaçtı?" "Şu yana. Hayır, belki bu yana. Rüzgardan hızlı gidiyordu." Cosimo elinde sonunda Giandei Brugi'yi görmeyi kafasına koymuştu. Ada tavşanlarının peşinden koşarak, kuşları kollayarak, zarını "Ara Optimus Maximus, ara!" diye kışkırtarak ormanı bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Ama asıl bulmak istediği haydutun kendisiydi. Ona bir şey söylemek ya da bir şey yapmak için değil, yalnızca bu kadar ünlü bir kişiyi yakından görmek için. Geceler boyu dolaşmakla başaramamıştı bunu. bu gece çıkmadı herhalde diye düşünüyordu Cosimo. Ama ertesi sabah vadinin bir yabacında ya da öbüründe bir evin önünde ya da bir yolun dönemecinde insanlar toplanıyor. Köylüler yeni bir soygunun yorumunu yapıyorlardı. Cosimo koşup geliyor, kulak kabartıyordu. ''Ya hep ormandaki ağaçlarda yaşayan sen?'' diye sordular ona bir keresinde. ''Cihan de Brugge'yi hiç görmedin mi?'' Cosimo utançtan öleceğini sandı. ''Sanmıyorum.'' ''Nasıl rastlasın?'' diye atıldı bir başkası. ''Cihan de Brugge'nin kimsenin bulamayacağı kovukları vardır. Tuttuğu yolları da kimse bilmez.'' ''Yakalayana verilecek parayla,'' dedi bir üçüncüsü, ''haydutu enseleyecek kişi hayatının sonuna kadar rahat edecek demektir.'' ''Öyle mi? Ama gizlendiği yerleri bilen herkesin adaletle başı derttedir. Ortaya çıkarlarsa haydutlar birlikte onlar da yakayı kaptırırlar.'' ''Cihan de Brugge'yi, Cihan de Brugge'yi. Her şey bir yana bütün bu soygunları o mu yapıyor? Daha ne kadar kaçacak? Sırtına yüklenen bunca suçla 10 tane soygunda parmağı olmadığını kanıtlasa bile 11.'si yüzünden rahat asılır. Bu kuyudaki bütün ormanlarda soygun yaptı. Gençliğinde çetesinin reisini öldürecek kadar ileri gitti. Haydutlar bile sonunda onu aralarından attılar. Ve gelip bizim topraklarımıza sığındı. Hep aynı şey, biz çok mert insanlarız. Cosimo bu haberlerin her birini kazancılarla yorumlamaya giderdi. Ormanlarda yaşayan aileler içinde o sıralar gezgin satıcılık yapan yığınla kuşkulu kişi vardı. Kazancılar, iskemle onaranlar, eskiciler, gece yapacakları soygunu sabahtan tasarlamak için evlerin çevresinde dolaşmaya çıkan çeşitli insanlar. Orman atölye olacak yerde daha çok hırsızlara yataklık edenlerin yuvasıydı. Biliyor musunuz, Jean de Brugge bu gece bir yolcu arabası soydu. Yok canım, ama olmayacak şey yoktur. Dört nala giden atları koşumlarına yapışıp durdurdu. Bak, bu hiç kuşkusuz onun işi değil. Tabii at yerine arabaya cırcır böceği koşmadılarsa. Ne diyorsunuz, soygunu yapan Cihan de Brugge değil mi? Tabii tabii, sen de neler getiriyorsun aklına. Tabii soygunu yapan Cihan de Brugge. Cihan de Brugge her şeyi yapamaz mı? Ha ha ha. Haydut'tan bu biçimde söz edildiğini duydukça Cosimo ne düşüneceğini kestiremiyordu. Oradan ayrılıp başka bir obada ne konuşulduğunu dinlemeye gidiyordu. ''Söylesenize, sizce dün geceki araba soygunu Cihan de Brugge'nin işi değil mi?'' ''Soygun başarıldı mı hep Cihan de Brugge'nin işidir. Bilmiyor muydun?'' ''Niçin soygun başarılınca onun işi oluyor?'' ''Çünkü başarısızlığa uğradıysa o iş gerçekten Cihan de Brugge'nin işi olamaz. Bundan emin olabilirsin.'' ''Haha, ahmak!'' Cosimo bir şey anlamaz olmuştu. ''Cihan de Brugge ahmak mı?'' Berikiler acele havayı değiştiriveriyorlardı. Yok canım, yok canım, kendisi korkunç bir hayduttur. Herkesi de korkutur. Siz onu gördünüz mü hiç? Biz mi? Onu kimse görmedi. Ama varlığından eminsiniz değil mi? Bu da iyi, tabii eminiz. Böyle biri olmasa bile, olmasa bile mi? Ne değişirdi? Ama herkes söylüyor. Söylemeleri gerekli de ondan. Soyan ya da öldüren hep Cihan de Brugge. Hep o korkunç haydut. Bundan kuşkulanan varsa boyunu görelim. Ama sen çocuğum, onun varlığından kuşkulanacak kadar yürekli misin? Cosimo bütün bunlardan sonra aşağıda, vadide, Cihan de Brugge'ye duyulan korkunun ormanlara çıkıldıkça yerini kuşkuculuğa, hatta açık bir alaya bıraktığı sonucuna vardı. Uyanık kişiler hayduttan korkmadıklarına göre Cosimo da Cihan de Brugge'yi tanıma isteği de geçti. Tam da o sıra Cihan de Brugge'ye rastladı. Cosimo bir öğleden sonra bir ceviz ağacının tepesinde kitap okuyordu. Bir süreden beri kitaplar yeniden ona gerekli olmaya başlamıştı. Bütün gün tüfek omzuda oturup ispinoz kuşunu beklemek giderek sıkıcı geliyordu ona. Dolayısıyla da bir eliyle tüfeğini, öbürüyle kitabı tutarak Lezagen'in Gil Blas'ını okuyordu. Efendisinin kitap okumasını sevmeyen Optimus Maximus bir oyalama yolu arayarak Cosimo'nun tüfeğini omuzlayacağı umuduyla örneğin bir kelebeğe havlayıp çevresinde dönüp duruyordu. Dağdan inen yolda koşarak soluk soluğa sakallı ve kötü giyimli silahsız bir adam göründü. Ardında iki muhafız kılıçlarını sıyırmışlar. ''Yakalayın, Cihan de Brugge'yi yakalayın, bu sefer onu bulduk.'' diye bağırıyorlardı. Haydut peşinden gelenleri bir parça geride bırakmıştı. Ama bu biçimde kararsız, yolunu şaşırmaktan ya da tuzağa düşmekten korkan bir adam gibi koşmaya devam ederse onları hemen ardında buluverebilirdi. Cosimo'nun ceviz ağacının bir tek çıkıntısı yoktu. Ama aşılması güç geçitlerde kullandığı iplerden biri genç çocuğun yanındaydı. Bir ucunu yere sarkıttı. Öbürünü bir dala düğümledi. Haydut bu ipin aşağı yukarı önüne düştüğünü görünce kararsızlıkla ellerini ovuşturdu. Sonra ipe asılıp çevik hareketlerle ağaca tırmanıverdi. Cihan de Brugi'yi uygun anı seçebilme yeteneğinden yoksun görünen, yine de uygun anı hiç kaçırmayan kararsız atılgan ya da atılgan kararsızlardandı. Jandarmalar geldiğinde ip yukarı çekilmişti bile. Cihan de Brugi de yaprakların arasında Cosimo'nun yanında oturuyordu. Yol tam burada ayrılıyordu. Jandarmalardan biri sola, öteki sağa saptı. Sonra yeniden buluştular ve nereye gideceklerini bir sürü kestiremediler. Çevrede kuyruğunu oynatan Optimus Maximus'a rastladılar. "Hey," dedi jandarmalardan biri ötekine. "Bu baronun oğlunun, hani ağaçlarda yaşayanın köpeği değil mi? Çocuk buralarda bir yerdeyse bize bilgi verebilir." "Yukarıdayım," diye bağırdı Cosimo. Ceviz ağacında değildi artık. Çabucak tam karşıdaki bir kestane ağacına geçmişti. Jandarmalar çevredeki ağaçları araştırma zahmetine katlanmadan gözlerini hemen ondan yana çevirdiler. "Günaydın efendimiz," dediler. "Haydut Cihan de Brugi'nin koştuğunu görmüş olmalısınız." "Kim olduğunu bilmiyorum," dedi Cosimo. "Ama aradığınız kişi ufak tefek bir adamsa koşarak Çağlayan'a doğru gitti." "Ufak tefek mi? İnsanı korkutacak kadar iri yarıdır." "Oho, yukarıda hepiniz öyle küçük görünüyorsunuz ki." "Çok teşekkürler efendimiz." Ve koşarak Çağlayan'a doğru indiler. Cosimo ceviz ağacına döndü ve Gilblas'ı okumaya devam etti. Cihan de Brugi fundalıklar kadar kızıl ve çalı gibi bir sakalla, saçın arasındaki yüzü bembeyaz, yüzüyle hala yapıştığı dala sıkı sıkı sarılmış duruyordu. Bu saç ve sakal yığınına kuru yapraklar, kestane kabukları ve çam pürleri takılmıştı. Kaçak, yeşil, çılgın bakışlı ve tez tekerlek gözleriyle Cosimo'yu süzüyordu. Çirkin olmasına çirkindi. "Gittiler mi?" diye sormaya karar verdi sonunda. "Evet evet," dedi Cosimo nazik. "Siz Haydut Cihan de Brugi misiniz? Beni nereden tanıyorsunuz?" "Öyle işte, yaygın ününüzden." "Siz de hiç ağaçtan inmeyen çocuk musunuz?" "Hayret, nereden biliyorsunuz?" "Canım, ben de yaygın söylentilerden." Terbiyelice rastlantı sonucu karşılaşan ve yabancı gelmedikleri için birbirini kutlayan çok çok önemli iki kişi gibi bakıştılar. Söyleyecek şey bulamayan Cosimo yeniden okumaya koyulmuştu. "Nedir bu kadar meraklı okuduğunuz?" "Lesage'nin Gilblas'ı." "İyi mi?" "Evet." "Sonuna çok var mı?" "Niçin sordunuz?" 20 sayfa kadar." "Bitirdiğinizde bana ödünç vermenizi isteyecektim de," dedi Beriki, hafiften utana sıkıla gülümseyerek. "Biliyor musunuz, günlerimi gizlenmekle geçiriyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum tabii. Bir keresinde içinde fazla şey olmayan bir arabayı çevirdim. İçinde fazla bir şey yoktu ama bir kitap buldum, aldım. Kazağımın altına gizleyerek tepeye götürdüm. Ganimetin geri kalan bölümünü bu kitap karşılığında verirdim. Akşam fenerimi yaktım ve okumaya hazırlandım. Ancak kitap Latinceydi. Tek sözcüğünü anlamıyordum." Başını salladı. "Latinceyi gördüğünüz gibi bilmiyorum." Farkında olmadan koruyucu bir havaya büründüğünü sezen Cosimo, "Latince çok güçtür," dedi. "Benim bu okuduğum Fransızca." "Fransızca Toskana lehçesi, kıyı ağzı, Kastile lehçesi. Hepsini anlarım," dedi Cihan de Brugi. "Hatta biraz da Katalanca." Yarım saat sonra Cosimo kitabını bitirmişti. Cihan de Brugi kitabı alıp götürdü. Kardeşimle Haydut'un ilişkileri böyle başladı. Cihan de Brugi bir kitabı bitirdi mi hemen Cosimo'ya getiriyor, yerine bir başkasını alıyor, hemen okumak için koşup gizlendiği yere büzülüyordu. Kitapları Cosimo'ya ben sağlıyordum. Hepsini de babamın kitaplığından alıyordum. Kardeşim bu kitapları daha uzun süre yanında tutmaya başladı. Kitaplar sık sık ciltlere sıyrılmış, sümüklü böcek izleriyle kaplı geliyordu geriye. Kim bilir Haydut nereye koyuyordu bunları. Belirli günlerde Cosimo ile Cihan de Brugi bir ağaçta buluşmak üzere sözleşiyor, kitaplarını değiş tokuş ediyorlardı. O kadar. Orman sürekli jandarmalar tarafından taranıyordu. Bu basit işlem bile ikisi için de çok tehlikeliydi. Kardeşim bir katille dostluğu doğrulayacak neden bulamazdı. Ama Cihan de Brugi'yi öyle bir okuma çılgınlığına tutulmuştu ki roman üstüne roman deviriyordu. Bütün günlerini gizlenerek geçirdiğinden kardeşimi bir hafta uğraştıran koca ciltleri bir günde yutuyordu. Bitirir bitirmez de soluk aldırmıyor, yenisini istiyordu. Kararlaştırdıkları gün kardeşim gelmezse köylerdeki aileleri dehşete düşürüp Ombrosa'nın bütün güvenlik kuvvetlerini peşine takarak Cosimo'nun ardında çevreyi tarıyordu. Haydut'un bu sonu gelmez isteklerini karşılamak zorundaki Cosimo'ya sağlayabildiğim kitaplar kısa sürede yetmez oldu. Kitap verecek başka kişiler bulmak gerekti. Cosimo kitap tüccarı bir Yahudi olan Orbeş ile tanışmıştı. Adam ona birkaç ciltlik yapıtlar verdi. Cosimo bir keçi boynuzu ağacının dalları üzerinden gelip tüccarın camını vuruyor, kitap karşılığı ona tavşan, ardıç kuşu ya da keklik getiriyordu. Üstüne üstlük Cihan de Brugge'nin kendine göre zevkleri de vardı. Ona rastgele bir kitap verilemezdi. Ertesi gün değiştirmesi için gelip Cosimo'yu bulurdu. Kardeşim daha özgün kitaplardan hoşlanılan yaştaydı artık. Ama Cihan de Brugge, Telemak'ın serüvenlerini geri getirip bir daha böylesine sıkıcı kitap verirse tepesine tünediği ağacı testereyle keseceğini söyleyeli beri daha dikkatli olması gerekiyordu. Cosimo kendi hesabına rahat rahat okumak istediği kitaplarla hayduta verdiklerini ayırmayı düşündü. Yine başa çıkamadı. Ona vereceklerini de okumak zorunda kaldı. Çünkü Cihan de Brugge gitgide zor beğenir, gitgide kuşkucu oluyordu. Kitabı almadan önce Cosimo'dan konusunu biraz anlatmasını istiyordu. Boş bulunursa vay haline. Kardeşim ona küçük aşk romanları yutturmayı denedi. Haydut kendisine karı yerine koyup koymadığını sorarak öfke içinde döndü geldi. Ona ne gibi bir kitap gerektiği keşfedilemiyordu bir türlü. Kısacası okuma önceleri olduğu gibi çabuk, hoş bir oyalama yoluyken Cosimo'nun başlıca uğraşı ve gününün amacı haline geldi. Ciltleri karıştırmaktan, yorumlamaktan, karşılaştırmaktan ve Cihan de Brugge hesabını okuduklarıyla gitgide artan kendi okuma gereksinimi için durmaksızın yenilerini arayamaktan Cosimo edebiyata, insanlıkla ilgili bütün bilgileri öylesine merak sardı ki günün saatleri artık ona yetmiyordu. Gece oldu mu bir fenerin ışığında okumaya devam ediyordu. Bir gün Richardson'ın romanlarını keşfetti. Bunlar Cihan de Brugge'nin de hoşuna gitti. Birini bitirdi mi hemen bir başkasını istiyordu. Orbeş'e, Cosimo'ya bir yığın cilt buldu. Haydut'un bir ay boyunca okuyacağı kitap çıkmıştı. Yeniden rahata kavuşan Cosimo, Plutarkos'un hayatlarına daldı. Bir süre içinde Cihan de Brugge yatağına büzülmüş, kirpi gibi dimdik saçlarında kuru yapraklar, alnı kırış kırış, harcadığı çabadan gözleri kan çanağına dönmüş, hecelemek için çenesini çılgın gibi oynatarak sayfaları çevirmeye hazır tükürüklenmiş bir parmağı havada okuyor okuyor okuyordu. Richardson'ı okuyunca uzun süredir ruhunda gizli olan bir eğilim içine kemirmeye başladı. Düzenli günlerin ve aile yaşamının, hısımlıkların, aile ve erdem duygularının özlemi, kötülükle ahlaksızlıklardan nefret. Çevresindeki hiçbir şeyle ilgilenmez olmuştu ya da hepsinden nefret ediyordu. Cosimo'ya koşmak, hele birkaç ciltlik bir romanının ortasında kaldıysa devamını almak için çıkıyor, bunun dışında ininden ayrılmıyordu. Böyle içine kapalı yaşadığından kendisine karşı hazırlanan kim fırtınasının da farkına varmıyordu. Eski suç ortakları olan ormanda yaşayanlar bile üzerlerine bütün güvenlik güçlerini çeken ve ellerini kollarını bağlayan aylak bir hayduttan bıkmışlardı şimdi. Eskiden ister kalaycıların yaptığı türden ufak tefek hırsızlıklar, ister en yakın arkadaşları olan haydutların işledikleri gerçek cinayetler olsun, oralarda adaletle başı belaya giren herkesin çevresine toplandığını görmüştü. Sorgunlarına katılmayanlar bile şu ya da bu biçimde soygunlardan yararlanıyorlardı. Orman gizlenip satılması gereken her çeşit hırsızlık ya da kaçakçılık malıyla doluyor, kim oralarda dolaşırsa bir iş çevirme fırsatı buluyordu. Kendi hesaplarına serüven arayanlar, kurbanlarını ürkütmek ve onlardan olabildiğince çok şey sızdırmak için Cihan de Brugge'nin adıyla güç kazanıyorlardı. Ülke dehşet içinde yaşıyordu. Sıradan bir serseri bile Cihan de Brugge'nin ya da çetesinden biri sanılıyor, hiç tartışmadan keselerin ağzı çözülüyordu. Ama bu güzel günler geçmişti. Cihan de Brugge artık neye yarıyordu ki? Gözleri yaş içinde, roman okumak için gizleniyor, artık en ufak soygun denemesine bile girişmiyor, kimseye tek mal getirmiyordu. Ormanda iş yapan kalmamıştı. Jandarmalar her gün onu aramaya geliyor ve kuşkulu gördüklerini içeri tıkıyorlardı. Buna bir de o baş döndürücü ödülün çekiciliğini katın, Cihan de Brugge'nin günlerinin sayılı olduğunu anlarsınız. İki haydut yetiştirmesi olan ve böylesine ünlü bir reisi kaybetmeye dayanamayan iki genç, ona eskiden uyandırdığı saygıyı yeniden kazanma fırsatı vermek istediler. Ayı Ugasso ile yakışıklı Lore'ydi bunlar. Çocukken meyve hırsızlığıyla işe başlayıp yetişince soyguncu olmuşlardı.